Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rabbimizin selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında hepimizin bildiği büyük hoca, büyük muallim, filozof, değerli hocamız Nurettin Topçu'nun ilham kaynağı aldığımız Nurettin Topçu hocamızı ve onun marif davasını konuşuyor olacağız. İhtiyaca binaen Eğitim Dünyası programında zaman zaman Nurettin Topçu'nun öğretmene bakışını, okula, derse bakışını gündeme getirdiğimizi biliyorsunuz. Marif davası kitabını okuduğumuzda da halen günümüzde geçerliliğini koruyacak birçok tespitler mevcuttur. Dolayısıyla Türkiye yüzyılı marif modelinin sıklıkla konuşulduğu, okullarda paylaşıldığı bir dönemde de marifin bütün unsurlarını kavrayabildiğimizde ve yerine oturtturabildiğimizde, marifi ayağa kaldırabildiğimizde ülkemizin daha büyük atımlar yapacağını hepimiz inanıyoruz. Zira bir toplumun gelişmesi, yücelmesi, ayağa kalkması da marifle olur. Eğer bir toplumu ifsad etmek istiyorsanız, yine marifin bozarsanız, düzenini bozarsanız, eğitim sistemi bozulursa toplumda ifsad olmaya başlar. O zaman bugün eğitimde ayağa kalkabilmek için, marifte düzenimizde, sistemimizde ayağa kalkabilmek için Nurettin Topçu'yu ve onun felsefesini, onun kitaplarını okuyarak marifi sürekli gündemde tutmak gerektiğine inanıyorum. Biz de bugün Eğitim Dünyası programında İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin çok değerli başkanı, eğitimci yazar Sayın İdris Topçuoğlu Beyefendi ile birlikte Nurettin Topçu'yu ve onun marif davasını konuşacağız. Evet İdris Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Teşekkür Nasılsınız başkan?
İyi, iyisiniz. Sizler de iyisiniz.
Allah iyilik versin. Çok yoğun programımız olduğunu biliyorum.
Estağfurullah.
Hem derneğimizin yoğun faaliyetleri oluyor, çalışmalar oluyor.
Evet.
Hem de yoğun bir şekilde il il dolaşarak Türkiye'nin marif davasını, marifin ekonomik sistem içerisindeki yerini ve ahlak düzeni içerisindeki yerini sıklıkla anlatıyorsunuz. Bunu yaparken de Nurettin Topçu gibi büyük düşünürlerimizi kullanıyorsunuz.
Eyvallah. Evet.
Gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü rol model almak açısından da
kesinlikle
toplumumuzun en zor zamanlarında bu büyük insanlar, toplumumuzu ayağa kaldıran insanların gayreti, çalışmasını anlatarak yeni gayretler oluşturmak lazım.
Tabii.
Bu çok kıymetli bir hizmet.
Kesinlikle.
Rabbim içtimai kulluk vazifenizi kabul etsin.
Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz hocam.
Evet.
Çok sağ olun.
Dolayısıyla sizin çok uzmanlık alanınız Nurettin Topçu. Mahirizde olduğu gibi.
Evet,
kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii eğitimci yazar dedik Sayın İdris Topçuoğlu Beyefendi. Aynı zamanda Mahir İz'le ilgili de çok değerli bir kitabı var. O da yine bir hocamızı, bir düşünürümüzü, içtimai kulluk vazifesi yüksek olan bir değerli muallimimizi anlatan bir kitap. Bunlar çok kıymetli. Bugün de inşallah kendi ağzından önce Nurettin Topçu'yu ve Nurettin Topçu kimdir onu duyacağız, dinleyeceğiz. Sonra neden bu marif davası çok önemli? Nurettin Topçu marifi ne kadar önemsiyor? Nereye konumlandırıyor? Bunları inşallah beraber değerlendirmiş olacağız. Evet değerli hocam.
Evet.
Belki hepimiz biliyoruz. Bizi dinleyen Erkam Radyo'daki konuklarımız da biliyorlar ama her zaman Nurettin Topçu'yu tanıtmak gerekiyor.
Kesinlikle.
Kimdir anlamında.
Kesinlikle.
O çok önemli, çok kıymetli.
Kesinlikle.
Çünkü o zor zamanla, zor şartlarda yetişmiş bir değerli insanın sürekli hatırda tutmak gerekir. Bunun için Nurettin Topçu'nun kimdir sorusuna cevap bulamamış gençlerimiz vardır arabada işte veya bizi dinleyen, onların bilmesi açısından kısaca Nurettin Topçu kimdir efendim?
Çok güzel. Hocam çok teşekkür ederim böyle bir fırsat tanıdığınız için. Öncelikli olarak bu tür insanları tanımamızın önemine çok inanıyorum.
Evet.
Çünkü biz yıllar önce sizden duymuştum. Bizim neslin geçmiş nesle bir borcu var. Bir vefa borcu var. O da unutmamak.
Evet, evet.
Borcudur diye söyleniyor. Dolayısıyla biz bu insanlarımızı, bu değerlerimizi unutmamamız lazım. Sürekli gündemde tutmamız lazım. Yani nasıl Batı kendi geçmişindeki işte 1800-1900 yıllardaki büyük düşünürlerini,
bilim insanlarını,
roman yazarlarını, büyük ilim adamlarını kendi sürekli gündeme, bütün dünyanın gündemine taşıyorsa, biz de kendi bilim insanlarımızı gündemimize hep taşımamız lazım. Kendi geçmişimizde bu ülkeye önemli katkılar yapmış insanları hatırlamamız, yad etmemiz, yaşatmamız lazım. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda biz bu insanların yapmış oldukları emeklerin karşılığında bu emekleri bugünkü kuşaklara anlatmayı bir borç olarak biliyoruz. Evet. Ve Nurettin Topçu'nun vefatının 50. yılındayız biz aşağı evet. yukarı. Önümüzde 2025 yılı 50. yıl olacak. Dolayısıyla biz İGEDER olarak biz bugüne kadar Mahiriz'le ilgili çok programlar yaptık ama bundan sonraki süreçte gelecek yılı 2025 yılını Nurettin Topçu'nun vefatının 50. yıl seneyi devriyesi dolayısıyla biraz Nurettin Topçu'ya ayırmak istiyoruz. Nurettin Topçu ekseninde seminerler, konferanslar, işte bir takım sempozyumlar düzenlemek istiyoruz. Bu açıdan hep gündemimizdeydi Nurettin evet. Topçu ama vefatının 50. yılında çok daha fazla gündemimize girmiş oldu değerli hocam. Bir de şuna inanıyoruz kıymetli hocam. Bir televizyon programında da dinlemiştim. Ayrıca farklı şekillerde psikologlar da bunu çok öneriyorlar. Bir bilim adamına, herkesin tanıdığı meşhur bir bilim adamına soruyorlar şu an hayatta. Ya siz hep böyle enerjik bir şekilde konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz filan. Sizin hiç moraliniz bozulmuyor mu? Canınız sıkılmıyor mu? Hayat zorlukları sizi hiç yorgun düşürüp ümitsizliğe sevk etmiyor mu diye sorduklarında diyor ki evet ben de bunları yaşıyorum. Sonuçta ben de insanım. İnsan. Ve bu dünyada, bu ülkede yaşıyorum. Benim de canımın sıkıldığı, bu kadar uğraşmamıza rağmen olmuyor herhalde, vazgeçme noktasına geldiğim dönemler oluyor. Ama o tür dönemlerde şunu yapıyorum. Kendimden önce yaşamış olan bilim insanlarının hayat hikayelerini okuyorum. Onları açıyorum. Onların otobiyografilerini ya da onlarla hakkında yazılmış kitapları okuyorum. Onları okudukça motivasyonum artıyor.
Evet.
Onların mücadelelerini, vazgeçmemelerini, o kadar mücadelenin sonunda uzun yıllar sonra almış oldukları neticeleri, vazgeçmemenin karşılığında aldıkları neticeleri görünce kendi kendime diyorum ki sen de vazgeçme. Çünkü herkes senden önce büyük işlere imza atmış ya da güzel işler yapmış. Büyük derken hep böyle nicel büyüklük aklımıza gelmesin.
Tabii tabii.
Güzel işlere imza atmış insanların hepsi benzer kaderi yaşadı. Onların hayat hikayeleri bana ilham oluyor. Onları okuyarak, onları tekrar tekrar okuyarak kendimi motive ediyorum. İşime dört elle yeniden sarılıyorum demişti. İşte bu açıdan bizim motivasyon kaynaklarına ihtiyacımız var.
Evet.
Yıllar önce Hikayenin Gücü diye bir kitap okumuştum. Orada diyor ki insanları diyor bir şeye inandırmak için onlara hikaye anlatın. Çünkü duygularına hitap etmeniz lazım. Duygulara da en güzel hikaye anlatarak etki edersiniz. Ama anlattığınız hikayeler yaşanmış hikayeler olursa etkileme gücünüz iki katına evet. çıkar. Evet. Dolayısıyla biz kendimizi etkilemek istiyorsak insan önce kendini etkilemeli.
Tabii, tabii.
Yani kendinde bir inkılap yapmalı ki başkalarında bir şey yapabilme yüzü olsun gücü olsun. Dolayısıyla biz eğer kendimizi etkilemek istiyorsak işte bu geçmiş yaşanmış hikayeleri, bu Nurettin Topçu olur, bu Mahiriz olur, bu Aziz Sancar olur, bu Selçuk Bayraktar'ın evet, hikayesi olur. Evet. Bu işte başka bu tür kıymetli insanların hikayesi olur. Bunlara sık sık atıfta bulunmamız, bunları hatırlamamız, bunları okumamız gerekiyor. Yani hani insan en çok görüştüğü 5 kişinin ortalamasıdır. Bence fikirsel anlamda da, düşünsel anlamda da insan en çok hatırladığı,
evet.
en çok hayal ettiği, en çok rol model aldığı kişilerin ortalamasıdır.
Evet.
Bunun bu yönü olduğuna da inanıyorum. Dolayısıyla biz bu tür insanları tanımak, bilmek, eğitimciler için, bu ülkeye katkı sağlayacak, katkı sağlama niyetinde olan herkes için bu insanların hatırasını bilmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Yani neden biz Nurettin Topçu Tabii. diyoruz? Neden bu insanları yad etmeye çalışıyoruz? Çünkü ne kadar eğitim yöntemi gelişirse gelişsin, bizim temel olarak hiç değişmeyen bir eğitim yöntemimiz var. İnsan fıtratı rol model alma üzerine
Aynen öyle.
Kurulu bir fıtrat.
Evet, evet.
Onun için insanlar en çok görüştüğün 5 kişinin ortalamasısın diyor. Çünkü Aynen. senin fıtratın rol model alma üzerine kurulmuş. İşte Bandura'nın sosyal öğrenme kuramı var hocam, evet. biliyorsunuz. Bu sosyal öğrenme kuramı bize diyor ki çevrendekilere dikkat et diyor. Çevrendekilerin davranışlarının kopyalarsın, Aynen. gözlemlersin, Aynen. kopyalarsın ve bu davranışları taklit edersin. Sosyal öğrenme kuramı evet. insanın böyle öğrendiğini iddia eden bir kuram. Dolayısıyla çevren çok önemli. Bir de dolaylı gözlem dediğimiz bir
evet,
şey var.
Evet.
Dolaylı gözlem ne? İşte bir kişinin hayat hikayesinin filmini izlemek, işte romanını okumak veya onun kendi yazdığı kitabı okumak. Bu da aslında dolaylı olarak senin bir çevren, zihinsel, duygusal çevreni oluşturuyor. İşte zihinsel, duygusal o çevremizde kimler var? Bu çok önemli. Çok yani önemli. Ben yıllar önce Mehmet...
Yani kimleri o dairemizin içerisine alıyoruz.
Çok güzel. Evet. Yıllar önce Mehmet Dinç Hoca bize demişti ki kahramanlarınız olsun. Psikolojik tabii, dayanıklılıkla tabii. ilgili evet, bir seminerde. Evet. Psikolojik dayanıklılığı güçlü, iradesi güçlü insanlar olmak istiyorsanız kahramanlarınız olsun. Bu kahramanlar vefat etmiş kişilerden olabilir. Ve onların hikayelerini bilin. Onların hayatlarının bütün detayıyla bilin tabii, ki tabii. bunlar sizi motive eder. Düştüğünüz zaman onlar da düştüğünde ne yapmıştı? Ya da sevindiğiniz zaman onlar sevindiklerinde ne yapıyorlardı? Bunların hepsi sizi hayata karşı daha dik, daha dinamik, daha dirayetli, çabuk yılmayan insanlar haline getirir diye evet. Tavsiyeleri vardı değerli hocam. Dolayısıyla biz topçu gibi insanları bu anlamda bilmek zorundayız. Çok güzel bir şey dinledim geçenlerde, bir sohbet. Orada da diyordu ki insanlar kendilerini dinamik, motive tutmak için üst modellere bakmalılar diyordu. Çok hoşuma gitti bu. Şimdi bir insan ev almak için bir evde oturuyorsun diyelim. Hep gözün üst modelde. Tabii. Arabada gözün üst modelde. Tabii. O seni ne yapıyor? Motive ediyor.
Motive ediyor.
Daha tasarruflu yaşayayım. Daha şey yapayım da onu alayım. Onu yapayım. Oraya geçince daha mutlu, daha huzurlu, evet. daha müreffeh olacağına inanıyorsun. Nasıl diyor maddiyat? Aslında maddiyatta üst modele bakmak İslam ahlakında evet. tavsiye edilen bir şey değil. Ama insan bunu yapıyor.
Evet.
Aslında diyor... Sen,
somut bir gayesi oluyor aslında. He,
somut
orada,
bir gayesi, evet, evet. Hedef olmuş
hedef
oluyor.
Olmuş oluyor.
Motivasyonda da diyor, mutlulukta da, motivasyonda da ya da kişisel gelişimde de üst modellere bakmalı insan.
Kariyer gelişiminde.
Evet, üst modellere evet. bakmalı. İşte Nurettin Topçu bir üst model. Mahiriz bir üst modelle ya da buna benzer herkes için farklı kişiler olabilir. İşte o üst modellere baktığında... Onlarla bir özdeşleşme. Şimdi tasavvuf yollarında evet. da bu yöntem evet. kullanılıyor evet. biliyorsunuz insan evet. terbiyesi için. Dolayısıyla bu açıdan işte bu üst modellere bakma meselesi çok önemli. Ve bu açıdan biz Nurettin Topçu'yu anlatıyoruz. Çünkü Nurettin Topçu yapan da aslında üst modellerle bir arada olması.
Evet, doğru.
Bakıyorsunuz Nurettin Topçu Fransa'dayken değerli hocam. Biliyorsunuz geleceğiz oralara detayına evet. girmeyeyim ama burada bir hatıra önemli. Fransa'dayken Remzi Oğuz Arık diye yine Fransa'ya okumaya giden ama kendinden önce gitmiş olan bir abisi diyelim.
Abisi,
yani bir üst
evet,
devresi.
Evet.
Biriyle tanışıyor. Nurettin Topçu da Fransa'da, o da Fransa'da. Remzi Oğuz Arık'la arkadaş oluyor. Remzi Oğuz Arık'la birbirlerine şunu söylüyorlar. Şöyle sözleşiyorlar. Bunu ben çok önemsiyorum. Diyorlar ki bir ömrü cephedeymiş gibi yaşayacağız.
Evet.
Bir ömür cephedeymiş gibi yaşayacağız. Nurettin Topçu ile Remzi Oğuz Arık'ın sözleşmesi bu. İşte üst model.
Çok önemli bir sözleşme.
Tabii. Şimdi şunu demek istiyorlar aslında. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'nı görmüş
tabii,
insanlar.
Görmüş insanlar.
Birinci Dünya Savaşı'nda biz cephede olamadık. İşte küçüktük, öğrenciydik, şuyduk, buyduk. Ama bari cephede olmadık. O insanlara vefa göstergesi olarak bir ömrü cephedeymiş gibi yaşamalıyız. Böyle sözleşiyorlar ve bir ömrü böyle yaşadıklarını değerli
peki,
hocam
peki öyle bir sözleşme onları Fransa'nın kültüründen uzak tutuyor.
Evet.
Ve koruyarak geriye dönmelerini sağlıyor.
Kesinlikle. Çok doğru. Çok isabet buyurdunuz hocam. Aynen öyle oluyor. Kendilerini korumuş oluyorlar. Yani işte hani o rol model alma ihtiyacı, evet. üst modeli bulma, onunla birlikte olma ihtiyacı, işte sosyal öğrenme kuramı, işte siz Remzi Oğuz Arık'ı bulduğunuzda işte böyle sözleşiyorsunuz.
Öyle
ama
söyle.
Onlar gibi Fransa'ya gidip çok farklı sözleşen insanlar
tabii.
var. Okulunu bitiremeden dönen, çoğusu belki
dönmeyen
bir sürü insanlar var değerli hocam. Yani o açıdan bu insanları bilmek, bu üst modelleri tanımak gerçekten çok önemli. Çünkü tanımadan sevmiyorsunuz. Bakın ben Nurettin Topçu ile ilgili ta üniversite yıllarımda, ilahiyat yıllarımda pek çok kitabını okudum. Nurettin Topçu'nun ama 50. yılı dolayısıyla seminer verme gibi bir durum söz konusu olunca yeniden okumaya başladım. İnanın Türkiye'nin Marif Davası'nı 3. 4. okuyuşum şu an.
Evet.
Şimdi okudukça Nurettin Topçu'nun öğrencileriyle yapılan bir sürü mülakatlar var. Onları dokümente ettirdim. Onları birkaç defa okudum. Okudukça daha çok tanıyorum. Tanıdıkça evet. daha çok seviyorum.
Daha çok seviyorum.
Şimdi tanımadığınız, bilmediğiniz, mücadelesini bilmediğiniz insanı sevemiyorsunuz.
Evet.
Sevmediğiniz insanlar rol modellik ilişkisi oluşmuyor. Dolayısıyla bu insanları tanımak, bilmek onlara muhabbeti artırıyor. Sevdiğinde şunu yapıyorsun hocam. Mesela Nurettin Topçu öğrencilerinin önünde hiçbir zaman bacak bacak üstüne atmamış.
Ya.
Şimdi mesela çok gelenek.
Bu herkes, nezaketi bir görüyor musun?
Tabii.
Değil mi?
Şimdi yani, bunu tanıdıkça,
rol model olmak
tanıdıkça
işte.
Sevdikçe ya diyorsun ben bunu yapıyor muyum? Bir kontrol ya. Ediyorsun kendine. Dikkat etmeye çalışıyorsun. Şimdi bunu görünce Ya öğrencisinin önünde bacak bacak üstüne atmayan 40 yıllık muallim hayatı boyunca. Öğrencileri Nurettin Topçu'nun evine gidiyor. Takım elbise kravatla karşılıyor kapıda. Terliklerini koyuyor öğrencilerinin. Şimdi ben bunu ne kadar yapabiliyorum? Şimdi kadar? Sokrates döneminden beri gençlerden şikayet var değil mi? Sokrates evet, bile aynen. O dönemde gençler şöyle, gençler büyükleri...
Öyle bir anlatıyor ki günümüzü anlatmış
sanki gibi. Sanki günümüzü anlatıyor. Biz büyüklerin en çok yaptığı şey evet. Bu. İnsanların temel problemi bu hocam. Kabahati dışarıda aramak. Evet. Kimse ben neremi düzeltebilirim diye bakmıyor. Herkes evet. Onun neresini düzeltebilirim diye bakıyor. Hele öğretmen olduğunda hepten tabii, böyle tabii, bakıyorsun. Evet, ama şimdi bakıyorsun Nurettin Topçu'ya. Şimdi Gandhi için diyorlar ki öğrencilerinde bir problem gördüğünde daha fazla oruç tutuyordu.
Evet öyle.
Demek ki bende bir şey var ki bunu da Nurettin Topçu anlatıyor. Hı hı. Bende bir şey var ki bu çocuklar böyle diyordu Gandhi. Hı hı. Ama şimdi eğitimcilere bakıyorsunuz ya bu çocuklar ekran bağımlısı, bu çocuklar efendim ukala, söz dinlemiyor. Ama sen Nurettin Topçu musun ki çocuklardan şikayet ediyorsun? Bir ömür takım elbise kravatla evinde misafir ediyor. Ayağındaki terliği koyuyor. Hocam evdeki çay ikramını bile öğrencilere bizzat kendi yapıyor. Hiçbir öğrencisine buna müsaade etmiyor kendisine çay ikram etmek için. Böyle bir hayat ortaya koyduğunda, öğrencinin karşısına bacak bacak üstüne atmayan bir öğretmen profili çizdiğinde evet. Bir kere bir hocamız bize derdi ki insanlar karaktere hayran olur.
Evet.
Ve hocam bakın ne kadar güzel, insanlar karaktere hayran olur, karakterin peşinden gider. Yani sizin bilginizle çok zor kitleleri sürüklemeniz.
Tabii.
Bu karakter, bu rol modelliği ortaya koymanız lazım. Bu eğitimci için çok daha önemli. Şimdi Nurettin Topçu bu rol modelliği ortaya koyduğunda bir kere gönülleri kazanıyor.
Evet.
Bir kere duvarları indiriyor çocuk. Alıcı antenler çok daha fazla açılmış oluyor. Ama bugün işte bu rol modelliği tanırsanız, severseniz, bilirseniz ben de böyle bir ayna olur bu size. Evet. Ve kendinize yönelik bu aynayı tuttuğunuzda evet yani bir şeylere daha iyi yaparsam aslında ben de çok daha iyi neticeler alabilirim anlayışı gelişiyor. Dolayısıyla değerli hocam burayı biraz uzatmış
evet,
olabiliriz ama
gayet güzel
yani
oldu. Evet.
Nurettin Topçu gibi insanları niye tanımalıyız meselesi çok,
çok önemli.
İnsanlar genelde Nurettin Topçu Mahiris falan deyince zannediyorlar ki şurada doğdu burada öldü
evet. Bu
anlatılacak. Hayır. Aslında
felsefesi,
adamın bir hikaye ortaya
evet. Koyuyor
ve bu hikayede senin için çok önemli şeyler var. Hikayeleri bilmek gerekiyor. Çünkü insan hikayelerden oluşuyor. Naratif terapi kurulmuş hocam bunun üzerine. Hikayelerle terapi diye bir terapi ekolü var. Kaldı ki kutsal yüce kitabımızın da üçte biri peygamber kıssalarından oluşuyor.
Evet.
Çünkü insanı etkilemenin, insanın kendini etkilemesinin bırakalım. Yani başkalarını etkilemeyi bir kenara bırakalım.
Hikayeler duyguları harekete geçirir. O da düşüncelere yön verir.
Tabii ki hocam. Duygu, düşünce, davranış birbirine örülü biliyorsunuz bunlar. Dolayısıyla kendimizi harekete geçirmenin en önemli yolu ve yöntemi aslında Kur'an-ı Kerim bu yöntemi kullanmış.
Evet.
Üçte biri peygamber kıssalarından, hikayelerinden oluşuyor. Bu hikayeleri bilmek, bunun için Nurettin Topçu, yoksa Nurettin Topçu ne yemiş, ne içmiş, nereden mezun olmuş, nerede doğmuş, bunlar ikinci, üçüncü planda önemli şeyler. Önemli olan şu, sonuçta biz insan olarak öğreniyoruz. Ya bu adam ne yapmış da vefatından 50 yıl geçmiş. Hakkında bir sürü makale var, bir sürü yüksek lisans tezi var hocam Nurettin
evet. Topçu
ile ilgili yapılmış ve hala konuşuluyor.
Evet.
Bizim sormamız gereken yer bu. Bu adam neyi yapmış, neyi düzgün yapmış da biz hala bu adamı konuşuyoruz. İşte
evet. Bu
insanları hayatlarını incelerken bu gözle incelemek lazım. Zaten Nurettin Topçu da derslerini böyle yapıyor. Mahiriz de derslerini böyle yapıyor. Bir kronoloji sunmuyorlar. Mesela Nurettin Topçu hiçbir dersine evet çocuklar konumuz şuydu, nerede kalmıştık, işte şuradan başlıyoruz gibi bir başlangıcı yok. Genel bir çerçeve çizip o dersin bugün hayatımız için ne anlam ifade ettiğinden girerek bir problem durumu ortaya koyarak bugün bütün güncel eğitim yaklaşımları bunu söylüyor
evet. Değil
mi hocam? Bir problem durumu
evet. Belirleyin
ki çocukların dikkatini çekin konuya.
Evet.
He, bak evet bununla alakalı bir şey öğreneceğiz. Böyle bir problem
evet. Var.
Dikkatleri toplayın diye, merak uyandırın diye şey yapıyorlar. Bugün bütün modern eğitim yöntemleri bu insanlar
o
yıllarca
problem
bunu
durumu dikkat çekmeyi ve güdülemeyi artırır.
Kesinlikle.
Ve merak ve ilgi oluşturur.
Kesinlikle.
Ona büyük soru diyorlar. Büyük problem, büyük soru. Her çocuğun yaş grubuna göre büyük soru oluşturmak gerekiyor.
Mesela.
O dikkat çekecek.
Aynen hocam. Mesela Nurettin Topçu soruyor öğrencilerine. Bugünkü insan mı mutlu? 40 yıl önceki insan mı mutlu?
İşte.
Makine bize mutluluk getirdi mi? Soruyu soruyor.
Evet.
Buradan işte mesela başlıyor o felsefe problemlerini tartışmaya felsefe
tabii,
dersinde
tabii.
Çocuklarıyla. Şimdi hala ben mesela öğrencileriyle oturduğumda bunu bana anlatıyorlar. Derste bu örneği verdiğini buradan ders yaptığını anlatıyorlar. Bak ne kadar 80
evet,
yaşında
evet,
bu insanlar
evet. Nasıl
etki bırakmış?
Ve hala unutmamışlar değil
hala
mi?
Hala unutmamışlar. Dolayısıyla
çünkü o evet. Tartıştıkları, müzakere ettikleri konular öğrenmeyi kalıcı kılıyor. Yaş ne olursa olsun unutulmuyor. Ama sadece bizdeki gibi bilgiyi ezberletmiş olsalardı,
kesinlikle
o zaman çocukların hatırlayacağı bir unsur olmayacaktı.
Eyvallah.
İşte o problem çözerek dersi götürebilmek büyük bir hadise zaten.
Kesinlikle. Zaten evet. Ders işleyişini uzunca,
uzunca inşallah
konuşmuş olacağız. Hocam, Nurettin Topçu doğal olarak biraz hayatıyla ilgili evet. bilgi vermemiz lazım. 1909 yılında İstanbul Süleymaniye'de doğuyor. Erzurumlu bir ailenin evet. çocuğu Nurettin Topçu. Hatta dedeleri orduda topçu olarak görev yaptıkları için Topçuzadeler lakabı da bulunuyor. Babası tüccar, hayvancılık ticareti de yapıyor ve İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'a geldiklerinde yerleşiyor İstanbul'a babası ve Nurettin Topçu İstanbul'da doğuyor, okuyor. İstanbul Erkek Lisesi'nin de eğitimini tamamlıyor, çeşitli okullarda okuduktan sonra. Ve İstanbul Erkek Lisesi'nden 1928 yılında Nurettin Topçu'nun mezun olduğunu görüyoruz. Nurettin Topçu, değerli hocam, okuduğu yıllarda hem İstanbul Erkek'te hem diğer okullarında hep sınıf birincisi olarak.
Aslında İGEDER olarak 50. yılı kutlamasını İstanbul Erkek Lisesi'nin müdürlüğüyle protokol çerçevesinde yapmak lazım.
Hocam, harika bir öneride
bulundunuz. Güzel olabilir.
Süper bir öneride bulundunuz. Kesinlikle bunu yapalım.
Evet. Öyle kesinlikle bir şey çok yapalım. Şık olur. Ben de şimdi evet. sizi söyleyince aklıma geldi, hemen paylaşmış oldum.
Hemen bunu yapalım değerli
çünkü
hocam.
Çünkü İstanbul Erkek Lisesi'nde bir kültür kazanmış oluruz. Çünkü İstanbul Erkek Lisesi'nde bunun gibi çok değerli mezunları var. Onlar için de bir katma değer olur ama İGEDER için de çok anlamlı bir program olur diye düşünüyorum.
Kesinlikle hocam. Evet. Bunu ben hemen devreye alıyorum inşallah. Bu güzel bir teklif, kabul ederse okul bunu
inşallah.
Hayata geçirebiliriz.
Bunun için Milliyet Müdürümüzle de işbirliği içerisinde oluruz. Bu projeyi öyle geçirirsek 50. yıl çok farklı bir şekilde kutlanır. Hatta bu konuda Nurettin Topçu ödülleri bile verilebilir 50. yıla mahsus olmak üzere. Hı hı. Türkiye'de bir ara İGEDER olarak düşünüyorduk ya, bir Mahiriz ödülleri evet, olsun evet, gibi evet, evet. Belki 50. yıla mahsus tamam Nurettin hocam. Topçu ödülleri de planlanabilir.
Kesinlikle buna biz çalışalım, kısmet olursa ve bunu hayata geçirmiş
İnşallah.
Olalım. Çok güzel bir teklif, işte bereket.
Dolayısıyla İstanbul Erkek Lisesi'nde mezun olmuş, bunu herkes öğrensin.
Tabii. Bir de hocam çok güzel bir söz var bu buyurduğunuz evet. şeyle ilgili, ben çok beğeniyorum bunu. Zafer denilen kahraman peri susandan kaçar da coşana gider.
Coşana gider. Hmm.
Şimdi bak, biz bugün sizle sözleştik, burada program evet. yapalım diye Nurettin evet, Topçu evet. ile ilgili. Hareket çok önemli.
Çok
zaten
önemli.
Nurettin Topçu'nun hareket felsefesi var
evet.
biliyorsunuz. Hareket çok önemli. Geldik burada Nurettin Topçu'yu anıyoruz. Hem kıymetli dinleyenlerimiz istifade ediyor. Buradan bir proje çıktı.
Bir proje çıktı.
Zafer
evet.
denilen kahraman peri susandan kaçar da coşana gider.
Yani susandan kaçar da coşana gider.
Yoksa
evet.
bugün cumartesi, başka yerlerde başka işlerde
evet, evet.
olabilirdik. Evet. Çok isabetli, harika bir proje oldu. Hatta hocam birlikte yaparız
inşallah,
bunu
inşallah. Birlikte yapalım.
İnşallah.
Tabii,
yani buyurun.
Mezun olunca da Fransa'ya gidişi vardı.
Tabii,
o da çok kıymetli
tabii,
bir şey. Oraya geleceksin herhalde.
Tabii ki
evet.
geleceğim oraya da. Yani Nurettin Topçu okuduğu yıllarda gerçekten başarılı bir öğrenci. Birincilikle sürekli bitiren bir öğrenci. Ve İstanbul Erkek'ten mezun olduğunda da 10 kişilik bir sınava giriyorlar. Yurt dışında öğrenci okutulacak Fransa'da. Ve 10 kişi seçilecek. Bu 10 kişi arasına giren Nurettin Topçu Fransa'da okumak üzere Fransa'ya gitmiş oluyor değerli hocam. Ve burada tabii Nurettin Topçu'nun hayatında da önemli kırılmalar var. Yani Birinci Dünya Savaşı var, çok küçük. İstanbul'un işgali bunları görüyor.
Tabii.
Bunlar Nurettin Topçu'daki milliyetçilik duygularını geliştiren
evet, evet.
Konular oluyor tabii ki. İstanbul'un işgalini görmesi. İki tane abisi Balkan Harbi'nde şehit oluyor. Bir tane abisi Hayrettin kalıyor. Hatta Hayrettin abisi aileye bakmak için, babası da vefat ediyor, okumayı bırakıyor. Nurettin Topçu'ya ve annesine Hayrettin abisi çalışarak bakıyor. Hmm. Nurettin Topçu bundan dolayı abisine çok büyük bir vefa duygusuyla bağlı. Hatta abisini de Fransa'ya yanına alarak orada tahsil hayatını tamamlamasını sağlıyor. Yani abisinin yanında konuşmaz, çok müeddep durur. O kadar vefalı bir davrandığını
evet.
görüyoruz. Çünkü abisi o aile için yaptığı bu fedakarlığı hiçbir zaman Nurettin Topçu'nun unutmadığını görüyoruz. Şimdi öğretmen çok önemli. Biz öğretmenlerimize hep şunu söylüyoruz. Yani başbakanları da, mühendisleri de, doktorları da öğretmen yetiştiriyor. Bunlar biraz böyle teselli cümleleri gibi geliyor ama hayır, bunlar çok hakikat. Mesela Nurettin Topçu'nun hayatındaki sınıf öğretmeni Nafiz Bey. Çok da dini yaşantısı güçlü bir adam değil belki. Nafiz Bey ilkokul yıllarında Nurettin Topçu'yu Mehmet Akif'le buluşturan isim. İlkokul öğretmeni. Hatta
evet.
imla öğretmeni diyorlar. Bir yerde, bir kaynakta o şekilde geçiyor. Nasıl buluşturuyor? Nafiz Bey ilkokulda Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini derste okuyor çocuklara. Ve Nurettin Topçu bu şiirleri duyarak, dinleyerek Akif sevgisi buradan oluşuyor. Biliyorsunuz Mehmet Akif ile ilgili yazıları var, evet, ve kitabı var. Evet. Nurettin Topçu'nun, ve Nurettin Topçu'nun düşünce dünyasında, davranışsal olarak, hayat tarzında Akif'in önemli bir etkisi olduğunu biz görüyoruz. Dolayısıyla bir sınıf öğretmeninin oluşturabileceği etki de bu anlamda çok önemli.
O aslında sınıf, küçük bir dokunuş.
Küçük bir dokunuş.
Küçük bir dokunuş.
Ama hocam zaten...
Yani işte evet, çok değer, zamanın en değerli şahsiyetiyle buluşturmuş olmak öğretmen için küçük bir gayret, ama o çocuğun dünyasında gelecek için büyük bir hamle.
Evet.
Değil mi? Evet.
Kesinlikle büyük bir hamle. İşte hocam zaten dediniz ya, küçük bir dokunuş. Bizim zaten hocam en büyük hatamız şu. Biz hep böyle büyük şeylerde keramet arıyoruz.
Evet.
Rabbimiz küçük şeylerle büyük neticeler doğurma kudretine sahip. Ya. Onun bir özelliği. Ya. Değil mi? Biz hep büyük şeylerde keramet arıyoruz. Makro düzenlemeler peşinde koşuyoruz. Böyle olunca da moralimiz daha çabuk bozuluyor.
Tabii,
çünkü
evet,
o büyük düzenlemeler uzun yıllarda ortaya çıkıyor. Ama aslında biz küçük şeylere odaklanmamız gerekiyor. Bunun için de mükemmel bir söz var. Büyük şeyler yapamayabilirsiniz. Küçük şeyleri büyük bir aşkla yapın.
Evet.
Bir sınıfa giriyorsun, 20 tane çocuğun var. 10 yaşında pırıl pırıl gözler sana bakıyor ve seni, yani sınıf öğretmeni çok büyük bir insan, bir insanın hayatında,
tabii,
bir çocuğun hayatında. O kadar anne babasıyla benzer bir yere koyan 20 çocuk 4 yıl sende. Bundan daha büyük bir şey var mı Nuri Hocam ya?
Evet.
Ve sen burada bir tane çocuğa Mehmet Akif'i sevdiriyorsun ve o çocuk o ülkenin Nurettin Topçusu ya, oluyor.
Değil mi? Oradan bir kahraman doğuyor.
Ama küçük bir şey, yani ama
küçük,
değil
bir
mi?
Şey.
Yani sen yaptığın o küçük şeyi büyük bir aşkla yaptığında,
evet,
onun bereketini Cenab-ı Allah veriyor. Biz öğretmenler...
Abi ona işte domino etkisi diyorlar.
Kesinlikle.
Ya işte dominoyu taştan sıralarsınız, dizersiniz. Ama bir tane domino taşına dokunduğunuzda büyük bir etki bırakırsınız. Veya 20'ye 80 kuralı derler.
Evet.
Yani yapacağınız, evet, 20 birimlik adımın karşında 80 birimden fazla bir güç elde edersiniz.
Kesinlikle hocam.
Veya sinerji diye anlatırlar,
evet,
işte, değil mi?
Evet.
Yani
evet,
küçük bir dokunuşu birkaç kişi yapmışsa karşısında ondan daha büyük bir güç ortaya çıkar. Yani bunlar çok kıymetli bir şey.
Kesinlikle.
Yani sınıf öğretmeni aslında onu keşfetmiş, ondaki güzelliği keşfetmiş ve onu büyük bir üstadla, zamanı üstadıyla tanıştırıyor. Vazifesi oydu zaten.
Evet hocam. Aslında öyle. Bak çok güzel ifade ettiniz. Vazifemiz bizim bu.
Evet.
Yani bunun farkına varabilmek, Cenab-ı Allah oralardan muhteşem, evet, neticeler, evet, ortaya çıkartabiliyor. Yani bunu hiçbir zaman kaçırmamak lazım. Değerli hocam, burada tabii Nurettin Topçu Fransa'ya gidiyor.
Evet.
Sınavı kazandıktan sonra. Bu Fransa'ya gittiğinde de tabii bir yıl fark dersleri vermek gibi düşünelim. Bir yıl Fransa'da bir lise okutuyorlar Nurettin Topçu'ya.
Dil öğrenmiyor herhalde muhtemelen. Evet.
Şeyini ve bir de tabii adaptasyonu sağlamak,
evet,
için okutturuyorlar. Ve daha sonra Nurettin Topçu'nun o bir yılı okuduktan sonra Fransa'da felsefe okuduğunu, Strasbourg'da felsefe okuduğunu görüyoruz. Ve felsefe okuduktan sonra da, bu pek bilinmez hocam, sanat tarihi ve sosyoloji alanında da öğrenim görüyor.
Evet.
Yani felsefe, sanat tarihi, sosyoloji, bu üç alanda öğrenim görmüş oluyor Nurettin Topçu. Ve daha sonra doktorasını da Sorbonne Üniversitesi'nde yaparak Sorbonne'da felsefe doktorası yapan ilk Türk unvanını kazanıyor. Şimdi bunlar büyük şeyler.
Büyük şeyler.
Büyük şeyler bunlar. Yani Sorbonne'da felsefe doktorasını yapan ilk Türk olarak Nurettin Topçu'nun işte karşımıza çıktığını görüyoruz değerli hocam. Ve Sorbonne yıllarında ya da Fransa yılları Nurettin Topçu'nun tabii... Çok şey var Fransa,
evet,
yıllarında Nurettin Topçu'nun. Orada çok değerli hocalarıyla tanışıyor. Blondel'in öğrencisi oluyor. Massignon'un öğrencisi oluyor. Mesela pazar günleri, her hafta pazar Massignon öğrencilerini evde misafir ediyor. Kendi evinde. Şimdi hocam bazı şeyler durup dururken olmuyor.
Evet.
Şimdi Massignon diye bir adam, parlak zeki öğrencileri Strasbourg Üniversitesi'nde ya da o bölgedeki üniversitelerde pazar günü saat 10'da 11'de evinde misafir ediyor.
Şimdi çok kıymetli bir şey.
Kaç tane insan ya bunu yapıyor? Sonra kalkıyoruz, gençler şöyle, gençler böyle. Ya sen ne verdin? Alma verme dengesi diye bir şey var.
Evet,
yani
evet,
kumbara,
evet,
gibi hocam. Evet. Kumbaraya sen ne koydun ya? Sen kumbaraya sürekli 1 lira 1 lira atarsan oradan çok büyük bir şeyler bekleme. Sen kumbaraya 50 lira 100 lira daha büyük şeyler atarsan oradan daha büyük şeyler alırsın. Ne verdik ki, ne almayı hayal ediyoruz çocuklarımızdan?
Evet.
Bugün okuldan kaçarcasına dersten giden bir öğretmenin, bugün okulda ders yaparken borsa, arsa, tarla, araba, başka bir ticaret kovalayan bir öğretmenin gençlerden şikayet etmeye bir hakkı olduğunu ben düşünmüyorum,
evet,
hocam.
Evet.
Bu çocuklar uzaydan gelmedi. Bu çocuklar pırıl pırıl yaratıldı. Bu çocukları şikayet ettiğimiz bir konu varsa bu hale getiren önce aileleri, tabii, tabii, sonra okulları, kesinlikle, sonra toplumları, evet, evet, içinde yaşadıkları toplum. Yani bu çocukların bizatihi kendisinden kaynaklanan bir konu değil bu. Onun için ben kabahati hep yetişkinlerde görüyorum.
Aynen.
Çocuklarda değil.
Evet.
Onlar bize pırıl pırıl geliyor. Onları biz bozuyoruz.
Yani derler ya, vermeden almak Allah'a mahsustur, evet, diye bir söz öyle. Ne kadar, evet, doğru bilmiyorum ama sonuçta şey, vermek lazım önce. Önce vereceksin çocuğa, davranış olarak vereceksin, bilgini vereceksin, zamanını vereceksin. Sonra ondan büyük bir geri dönüş alacaksın.
Kesinlikle.
Bizim burada en büyük yaptığımız sıkıntı, yani şu anda bizlerin en büyük eksikliği, çocuklarımıza, öğretmeysek öğrencilerimize yeterli zamanı sadece sınıfta ders anlatmak olarak düşünüp dışarıda yeterli zaman ayırmıyoruz. Değil mi? Çok önemli.
Kesinlikle.
O Massignon'un pazar günü gençleri evine çağırıp sohbet etmesi. Eğitimde şöyle bir kural var ya, eğer eğitimde büyük çıktılar elde etmek istiyorsanız yetiştirdiğiniz talebelerinizle ortak zaman dilimi oluşturunuz diyor ya. İşte
evet,
etkinlik,
evet,
yapınız,
hocam,
geziye gidiniz, birlikte yemek yiyiniz, bunlar çok kıymetli. Rol model olmak açısından çok kıymetli.
İşte bunlar bunu çok, evet, iyi yapıyorlar hocam. Evet. Yani Nurettin Topçu da anlatacağız, bunu çok iyi yapıyor.
Mahir İzden de siz böyle anlatırdınız. Tabii, talebelerini, tabii, evine çağırır veya evine gidermiş. Anasından, oğlum sen bana bir çay yap. İşte bir çayı götürürmüş.
Hocam.
Çayı getirdim, şeker sende olsun.
Evet hocam. Aynen. Bu hocaların, evet, yani bak Massignon'da da aynısı, evet, var. Blondel'de de aynısı var. Nurettin Topçu'da da aynısı var. Mahir İzde de aynısı, evet, var. Bunlar bir, evlerini açıyorlar. Öğrencileriyle okulun haricinde bir sürü ortak zaman dilimi oluşturuyorlar.
Çok önemli.
Bu çok önemli. İki, ya yazıyorlar ya okuyorlar. Böyle bir yönleri var. Mahir İzde de var. Nurettin Topçu'da
birlikte
da var.
Birlikte müzakere ediyorlar.
Evet. Yani mesela Hareket Dergisi'ni çıkartıyor Nurettin, hı-hı, Topçu. Öğrencileri sürekli Hareket Dergisi'nde hocanın yanında yazı yazıyorlar. Bugün gördüğünüz meşhur yazarların pek çoğu o Hareket Dergisi'nden yetişme insanlar olduğunu ya, biz biliyoruz.
Evet, evet.
Sonra sivil toplum içinde yer alıyorlar. Bak bu Massignon'da da var. Massignon bir takım protesto eylemlerinde de yer alıyor. Çok. Yani aktivist bu insanlar. Bu eğitimcilerin, hmm, bu üç özelliğini unutmayalım. Öğrencileriyle dışarıda buluşabilecekleri ortak zaman.
Evet.
Bunlar aktivist, hareket insanı bunlar.
Evet.
Yani ve bunlar hocam yazar olarak olsun, konferans olarak olsun, seminer olarak olsun bu şekilde entelektüel bir çalışmanın içerisinde, hmm, olduklarını görüyoruz.
Güzel.
Yani bu üç özelliğin hani bizim medeniyetimizin ürettiği öğretmen modelinde ne olması gerekir dediğimizde bu üç özellik olması gerekir.
Evet.
Yoksa kırtasiyeci bir öğretmen, borsacı bir öğretmenin gençlerden şikayet etme lüksünün olmadığına biz inanıyoruz. Biz zaten, evet, İGEDER olarak hep bunu söylemeye çalışıyoruz hocam. Gittiğimiz her yerde niçin Nurettin Topçu? İşte bunun için. Bunun için bunları anlatmaya
belki
çalışıyoruz.
Belki burada İGEDER olarak da öğretmenlerin okul dışı saatlerde öğrencilere neden zaman ayıramıyorlar? Bunun için neye ihtiyaç var? Bilgi, gönül veya maddi anlamda belki bir araştırma yapıp,
tabii,
ilave destek unsurları oluşturmak,
tabii,
lazım.
Belki bunu da bir bilimsel, evet, bir çerçevede araştırmak.
Çünkü her geçen gün azalıyor.
Evet.
Sizin zamanınızdaki hizmet aşkındaki o yaş grubuna bakın. Ve geldiğimiz noktada her geçen gün gençliğe öğretmenin ayırdığı zaman dilimi azalıyor. Ben böyle gözlemliyorum.
Evet, evet.
Yani,
evet,
evet, gerçekten bu çok bu, kıymetli bir
bunu
şey.
Bunu bir araştırma konusuna, evet, çevirelim. Yani. Bu da ayrıca çok kıymetli. Fransa'da okurken değerli hocam, Nurettin Topçu okurken çalışıyor.
Değil mi?
Devlet bursu,
evet,
var.
Devlet bursu var.
Çok dengeli harcama yapan, parasını biriktiren bir öğrenci. Musahihilik görevi yapıyor. Hmm. Fransa'da bir yayın evinde böyle bir görev yapıyor.
Yani zamanı, şimdiki editörlük gibi bir şey değil mi?
Zamanını ve parasını boşa harcamıyor. Buradan gelir temin ediyor. İşte bu gelirlerle abisini Fransa'ya çağırıyor. Çünkü abisine vefa borcu hissediyor.
Evet, evet, evet.
Sen bizim eve baktın diyor. Abi benim diyor bursumdan ayırdım. Çalıştım ayırdım. Bu para ikimize de yeter. Gel Fransa'ya çağırıyor. Abisinin de Fransa'da okumasını sağlamış, hı-hı, oluyor. Fransa'da tabii doktora tezini birincilikle bitiriyor Nurettin Topçu. Yılın en başarılı tezi seçiliyor. Nurettin Topçu'nun doktora tezi. Bir jüri var. Halide Edip adı var. Adnan adı var. Onlar da gözlemci olarak geliyorlar. Hmm. Hatta ağlıyor Halide Edip adı var. Hmm. Bir Türk gencinin Fransa'da Sorbonne'da doktora tezinin,
tabii, mesela, evet,
Halide Edip adı var, ağlıyor. Yılın en başarılı tezi seçilmesi çok gururlandırıyor tabii onları. Gözyaşlarına hakim olamıyorlar o izlerken tez ortamını. Ve Nurettin Topçu orada jüri başkanı diyor ki Nurettin diyor sen diyor tezin en başarılı tez seçildi. Biz senin gibi öğrencilere üniversite olarak bir hediye veriyoruz. Ya bir altın saat ya da bir Amerika seyahati. Bunlardan hangisini istersin diyor. Nurettin Topçu ikisini de istemem diyor. Sizden bir tek şey istiyorum diyor. Sorbonne'da gelenek siz tez savunmanızı yaparken sizin ülkenizin bayrağı bayrak direğine çekiliyor. test savunması bitene kadar orada dalgalanıyor. Ben diyor sizden şunu rica ediyorum. Benim ülkemin bayrağı test savunmam bitti inmesin, akşama kadar orada dalgalansın. Hediye olarak bunu istiyorum diyor. Ne altın saati ne Amerika seyahatini, ikisini de bir kenara koyuyor. Türk bayrağının orada gün boyunca dalgalanmasını istediğini görüyoruz. Yani başka bir şey için yaşıyor bu insanlar.
Evet.
Yani çok rahat. Doğru. Fransa'da yetişen bir genç ikisinden biri.
Bir Atlas Okyanusu'na gezi düşünebilirdi. Amerika kıyılarına gezebilirdi. Evet. Bir haftalık tatil yapabilirdi ama reddediyor. Veya evet. Altın saati.
Altın reddediyor.
Ciddi bir ekonomik gelir, maddi gelir ve güzel bir süs o zamanki için, ziynet. Ama reddediyor. Düşünebiliyor musunuz?
Kesinlikle. Hocam belki toparlamak için bu son şeyi de söyleyeyim. Yine Fransa eğitim yıllarından. Fransa'da bu eğitimi tamamlayınca işte doktorası da bitiyor. Bakın yani bunlar beni mesela şahsen çok etkiliyor. Doktorası bitince Nurettin Topçu'nun şerefine hocaları yemek düzenliyorlar. Bakın şimdi biz bir doktora bitirsek ne olur? Biz hocalara yemek ikram ederiz hocam şöyle böyle. Evet, şimdi bakın tersliğe bakın. Nurettin Topçu'nun hocaları Nurettin Topçu'nun şerefine Blondel'in evinde bir yemek düzenliyorlar. Nurettin Topçu'nun doktorasını kutlamak için. Kim bu? Blondel.
Blondel.
Massignon zannedersem. Böyle büyük hocalar. Üniversitenin rektörü. Büyük hocalar akşam yemeği tertip ediyorlar. Nurettin Topçu şeref konuğu olarak yemeğe geliyor. Kaç yaşında? Gencecik bir delikanlı ve profesörler. Evet. Yani demek ki ne kadar parlak.
Marifet iltifata tabidir aslında o işte değil mi? Yani
evet.
Yani sadece sözde olmuyor. Evet. Onu bir de aynen hissettireceksin. Hani değerli olduğunu hissettirmek. Sen bizim için çok kıymetlisin, çok büyük iş başardın deyip bütün hocaların ona yemek ikram etmesi süper bir şey.
Kesinlikle. Hocam bu yemekte de hocaları Nurettin Topçu'ya diyorlar ki, Nurettin, biz Paris Üniversitesi'nin rektörüyle görüştük. Senin üniversitede doktor asistan olarak kalmanı kabul etti. Sen ülkene dönme, üniversitede doktor asistan olarak göreve başla. Şimdi bakın, Fransa'da 30'lu yıllardan bahsediyoruz.
Tabii.
Türkiye'nin durumu ortada.
Ortada.
Türkiye'nin durumu ortada. Yani bugün
1928'de gittiyse işte 34 ve 36'da, 36'da işte 38 işte o yıl, 37-38 yıllar işte yani.
Yani bugünkü gibi Türkiye gelişmiş bir ülke değil. O yıllarda bir delikanlı Paris'te üniversitede devlet kadrosuyla hoca olacak. Ya bugün öğretmenlere üniversitede bir kadro söylesek hemen geçer yani. Türkiye'deki bir üniversitede. Sen Paris'te bunu teklif alıyorsun. Nurettin Topçu bu teklifi kabul etmiyor. Hayır diyor. Ben memleketime geri döneceğim. Ülkeme hizmet borcum var. Ülkeme dönüp hizmet edeceğim insanlarıma diyor. Sohbetin ilerleyen aşamalarında tekrar. Bak Nurettin, mesele paraysa, devlet bursuyla okudu ya. Dönmezse o bursu tabii belki iade etmesi gerekecek. Belli yasalar, kurallar
tabii,
var. Mesele paraysa biz parayı da hallederiz. Sen burada kal. Bir round daha geliyorlar. Orada da Nurettin Topçu, mesele para değil, ben memleketime hizmet borcum var, memleketime döneceğim, vatanıma, milletime hizmet edeceğim diyor. Ve hocalar ona şunu diyor, bak Nurettin iyi düşün, o topraklarda 100 yıl daha felsefe yapılmaz diyorlar.
Aynen evet.
100 yıl daha o topraklarda felsefe yapılmaz, yani heder olursun, harcanırsın. Aynen. Var ya bizde hocam bu, evet. Harcarlar seni. Hemen de tav oluruz biz böyle bir şey dediler mi ya, harcanacağıma şunu yapayım filan. Harcarlar seni diyorlar yani Nurettin Topçu'ya. Nurettin Topçu yine bu teklifi kabul etmiyor ve ülkesine dönmek istiyor. Ve Paris'te son bir sergiye katılıyor. Albert Gabriel diye bir adam var. Meşhur bu. Türkiye'den resimler fotoğraflamış, sergi açmış Paris'te. O sergiye gidiyor. Sergide de Albert Gabriel insanlara resimler önünde Türkiye'yi tanıtıyor. Bir tane resim Türkiye'den gerçekten çok iç acıtıcı bir tablo. İnsanların imkansızlıklarını gösteren.
Bugünkü Suriye gibi. Şu
çok
anda
güzel.
Televizyon ekranlarında gördüğümüz.
Bugünkü Suriye gibi.
Suriye gibi.
Çok güzel ifade ettiniz. Onu görünce resmin önünde insanlar Albert Gabriel resmi anlatıyor. İşte milletin efendisi denilen köylünün durumu bu. Bunlar mı milletin efendisi olacak diye Türk milletini küçümseyen hakarethamiz bir konuşma yapıyor Albert Gabriel. Ve Nurettin Topçu bundan da çok etkileniyor. Bu da çok tetikliyor Nurettin Topçu'yu ve memleketine geri dönmesine büyük bir motivasyon, aslında tersten bir motivasyon sağlamış oluyor Nurettin Topçu ve İstanbul'a geri geliyor. İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde, İstanbul Erkek Lisesi'nde, Vefa Lisesi'nde, Robert Koleji'nde. Bakın Nurettin evet. Topçu'nun öğretmenlik yaptığı okullar bunlar. İstanbul İmam Hatip Okulu'nda.
Bu okullar bugün bizim %1'liğin altında evet. öğrencinin giriş yapmaya çalıştığı okullar.
Ve Nurettin Topçu'nun dünya görüşüyle de çok ters okullar aslında.
Ters okullar.
Ama evet. okulların en sevilen öğretmeni.
En sevilen öğretmeni.
Hatta ya. Çok sevildiği için sürgün gibi durumlar Tabii. biliyorsunuz. Evet, İzmir, evet. Denizli'ye yaşam gitmiş oluyor. Ve hocam 1974, 20 Kasım 1974'te emekli oluyor. 10 Temmuz 1975'te de vefat ettiğini Nurettin Topçu'nun görmüş oluyoruz değerli hocam.
Evet tabii Nurettin Topçu kimdir derken onun aşkını, vatanseverliğini ve üniversiteyi okurken gayretini, çabasını anlattık. Bayrağı da Sorbon Kulesi'ne diktik ama süremiz doldu.
Evet. Hocam zaten 3 program öngörüyorsunuz zannederim.
3 program öngörüyoruz. Bu 4 tamam.
da olur inşallah. 4 de olur
inşallah. Çünkü oradan reji uyarıyor.
Tamam hocam.
Hocam süreniz doldu diyor.
Ama hocam siz müsait oldukça 3-4 neyse yapalım.
Bence de yapalım. Çok önemli. Yani Tabii. şu anda biz Nurettin Topçu'yu anlatırken tüylerim diken diken oldu. Bu evet. gerçekten çok önemli. Yaşanmışlıklar insanların duygularını harekete geçirdiği gibi kendisini değerlendirme imkanı sunuyor.
Kesinlikle.
Ben daha iyi nasıl yaparım şu andaki mevcudumdan?
Evet.
Onun kadar olamam da evet. azmimi gayretimi nasıl daha artırabilirim diye düşünüyorsunuz. Yani bu yaşta etkilendim. Gerçekten çok da güzel sunum yaptınız.
Estağfurullah.
Öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin çocuklara daha fazla dokunabilmesi için Nurettin Topçu'nun her bir sözünün üzerinde çok ciddi durmak lazım.
Kesinlikle.
Ve biz daha muallime giremedik.
Tabii.
Okula bakışına giremedik.
Evet.
Ders hakikat öğretmektir de diyor evet. ona daha giremedik. Evet. Yani daha hiçbir şey konuşamadık.
Hocam.
Öyle olunca ama en azından bir hikayeyi Nurettin Topçu'nun yaşadığı dönemi çok güzel anlattınız. Elinize sağlık. Dinize sağlık. Hangi şartlarda okuduğunu çok iyi Erkam Radyo dinleyicilerimiz kavradılar. Bugün çocuklarımız bu zorluklara sahip değil.
Evet.
Gençlerimiz bu zorluklara sahip değil. Öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz, sizler, bizler hepimiz çok müreffeh bir ülkede yaşıyoruz. Hiçbirimizin önünde böyle bir zorluk yok. Allah'ın büyük nimeti içerisindeyiz. Ama bu konfor bizi tembelliğe itiyor besbelli.
Kesinlikle.
Bizim daha fazla gayrete İnşallah. Gelmemiz lazım. İşte o dönemde 1928 Türkiye'sinde İşte denilir işte 25'e yakın genç o dönemde gitmiş İstanbul Erkek Lisesi'nden ve Vefa Lisesi'nden.
Evet.
Bunun iki tanesi, üç tanesi Türkiye'ye dönmüş. Biz onları konuşuyoruz.
Evet. evet.
Yani zaten eğitim bu.
Evet.
Yani
evet,
çoğuna
evet.
yatırım yaparsanız
evet, evet, evet.
iki üç tane sizi ihya eder.
Tabii.
Mesele bu. Yani bunu da küçümsememek lazım.
Kesinlikle.
Yani Fatih Sultan Mehmet zamanında da böyleydi.
Tabii.
Bilirsiniz Sadrazam'la birlikte bütçe müzakere edilirken biraz ümitsiz konuşunca diyor ki oradan bir tane adam çıksa bana yeter diyor.
Bir de hocam bu çokluk evet. anlayışından da bir kurtulmamız lazım. El-Hakimut Tekasür suresini bol bol okumamız lazım.
Evet.
Eğitimde çokluk yok. Eğitimde kısa süre yok.
Tabii.
Yani eğitimde hatta diyorlar ki yabancılar eğer vaktiniz azsa, zaman probleminiz varsa eğitimle uğraşmayın, domates salatalık yetiştirin.
Aynen.
İnsan Çinliler ne diyor? 100 yıl diyor değil mi? Tabii. İnsan yetiştirmek
evet,
istiyorsan 100 yıl. Eğer bir fidan dikeceksen bir tohum ek diyor. 10 yılın varsa bir ağaç dik diyor. Ama insan yetiştirmek istiyorsan 100 yıl lazım diyor yani.
O dönemde Türkiye'ye çizilmek istenen başka profiller vardı.
Evet.
Nurettin Topçu gibi
evet.
15-20 tane kahraman sayarsınız.
Evet
abi.
Hocam.
O zamanki nüfus 13 milyon, 15 milyon, hadi
evet,
20 milyon diyelim.
Evet, hocam.
O 20 milyon nüfus için yön değişikliği düşünülüyordu. Ama 13-15 tane kahraman
süper.
Onu farklı yöne dönmesini sağladı.
İşte
yani dönüşe izin vermedi.
İşte bu kadar.
Eğitimcilerin, bu kadar
eğitimcilerin, evet. eğitimcilerden ziyade eğitime yatırım yapan insanların bu hakikatten kopmaması,
kopmaması
lazım.
Lazım.
Eğitim bir tekstil fabrikası değil.
Değil tabii.
Güldür güldür oradan kumaş çıkmaz.
Çıkmaz
şu kadar iplik girdim şu kadar kumaş çıkacak. O kadar iplik girersin %10 çıkar.
Evet.
Bu iş böyle.
Kabul onu da büyük lütuf kabul edip
tabii.
onu çok iyi değerlendirmek
tabii.
lazım.
Tabii.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, inanılmaz bir şekilde akıcı bir sunumda kendimizi bu 40 dakika süreci nasıl geçtiğini bilemedik. Reji de bizi uyarıyor ama çok önemli bir konuyu müzakere ediyoruz. Aslında müzakere ettiğimiz konu bugün hala geçerliliğini koruyan bir konu. Biz bugün Nurettin Topçu kimdir başlığı adı altında bir öğretmen profili ne yapmalıdır, nelere dikkat etmelidir, önündeki engelleri nasıl aşabilmelidir, nasıl bir öngörüye sahip olmalıdır, onu vermeye çalıştık. İnşallah bir sonraki Eğitim Dünyası programında İdris Topçuoğlu Beyefendi ile birlikte, İGEDER'imizin çok değerli başkanı, eğitimci yazar İdris Topçuoğlu Beyefendi ile birlikte Nurettin Topçu'nun marif davasında ilmek ilmek işlediği okul yani mektep,
muallim yani öğretmenler ve dersler ve bunların hakikatlere nasıl ulaştırması gerektiğini ve bununla birlikte okul kültür ilişkisini inşallah adım adım işliyor olacağız ki amacımız şu, toplumumuzu ayağa kaldırmak istiyorsak marifimizi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Buna hepimiz inanıyoruz. Ben bu çerçevede değerli başkanımıza Sayın İdris Topçuoğlu Beyefendi'ye ayırdığı zaman için, kıymetli zaman için teşekkür ediyorum. Dilinize ve yüreğinize sağlık değerli hocam. Çok sağ olun.
Ben çok teşekkür ederim. Siz sağ olun.
Efendim kalın sağlıcakla Allah'a emanet olunuz.